Biz Galatyalılar bölümünü devam edeceğiz bugün. O zaman Galatya bölümü biliyoruz zaten. Yani bölgesini biliyoruz. Türkiye'nin Ankara, Konya civarı oluyor. Ve Aziz Paulus 2000 sene önce oralara gidip birçok kilise kurdu. Müjde paylaşıyordu. Nasıl Yahudilerin kutsal yazılarındaki her şey İsa Mesih'e işaretlendiğini paylaşarak birçok kişi imana çağırdı. Ve o bölgede birçok köyde, kente, şehirde farklı kilise, çeşitli kilise kuruldu. İmanlıların bazıları Yahudi bir kökenden geldiler ve eski antlaşma kutsal, Yahudilerin kutsal yazılarını okuyarak, işte evet Paulus'un dediğini doğru. Her şey oradaki yazılan binlerce sene boyunca oradaki yazılan her şey gerçekten İsa Mesih'in ölümünü ve dirilişine işaretliyor. Ve şimdi onu takip edeceğim diyorlardı. Bazılar ise o geçmişten gelmediler. Yahudi değildi. Ama oradaki değişimi görünce ve kutsal ruh onların yüreklerini hissedince imana geldiler. Evet, ben de bu kilise, bu imana katılmak istiyorum dediler. Ve biliyoruz ki bugünlere kadar da benzer şeyler oluyor Türkiye'de. Hani biliyorum ki çoğunuz son 1, 2, 5, 10 sene içinde Yahudi olmadığınıza göre iman ettiniz, İsa Mesih'e geldiniz ve onun kutsal ruhunu hissettiniz. Tanrı'ya taptılar, aynen demin taptığımız gibi ve onların ve bizim hayatlarımıza yeni bir sevinç, yeni bir umut, yeni bir sevgi girdi. Biz ne zaman İsa Mesih'in yolunu takip etmeye başladıysak. Ama Galatya'da 2000 sene önce bir sıkıntı vardı. Paulus gittikten sonra bazı kişiler o kiliselere gidip Paulus'un anlattığı kurtuluş yolu yeterli değil dediler. Siz Yahudi kökenli bir Mesih taptığınız için Yahudi ailesine tam girmeniz gerekiyor. Yahudilere bir yasa verildi. Onu da izlemeniz gerekiyor. Tamam, İsa Mesih sizi kurtardı. İsa Mesih vaat edilen kurtarıcı oldu. Ama şimdi ona iman ettiğiniz için Yahudi gibi olmanız lazım. Yahudi gibi yaşamanız lazım. Ve Paulus bunu duyunca bu ne kadar yanlış, hatta zararlı bir şeyin olduğunu onlara uyardı. Ve bu mektupta bunu yazıyor. Ve herhalde bugünlerde biz ya hadi hani Yahudi yasasını takip edelim diye aklımıza pek bir düşünce gelmiyor. Ama neden bu sapkın öğretişine kulak verdiler? Çünkü tam kurtuluşlarından emin olmadılar. Ya tamam biz ilk iman ettiğimizde büyük bir sevinç, büyük bir heyecan ile İsa Mesih'in yolunu takip ediyoruz. Ama zamanla belki biraz soğuyoruz. Kafamızda belki sorguluyoruz. Belki kafamız biraz karışıyor arada sırada. Yani gerçekten kurtuldum mu? Gerçekten yani çoğu zaman iyi bir imanlı olduğumu hissetmiyorum. Doğru şeyler belki her zaman yapmıyorum. Biz kurtuluşumuzdan nasıl emin olabiliriz? Paulus bugün bununla ilgili yazacak, konuşacak. Aynı zamanda hayat zor. Yani biliyorum ki artık Türkiye'de işte evde kal emir var. Ekonomi kötü. Umudumuz belki pek kalmadı. Ama müjde, İsa Mesih ile ilgili olan müjde her zaman müjde. Her zaman geçerlidir. Ve bu mektuptaki yazılan her şey bize bugün büyük bir teşvik verecek ve biz tapındığımızda ne kadar teşvik ve sevinç aldık. Şimdi kutsal kitabı okuduğumuzda biz de benzer şekilde sevineceğiz. Tanrı'nın harika kurtarışına. Ve bu hafta, bu yani birazdan bakacağımız bölümü, Paulus birçok benzetmeyle onun şeyini, onun söylemek istediği şeyleri anlatıyor. Ve kutsal kitaptan ve eski antlaşmadan gelen birçok resim kullanıyor. O zaman ilk önce onları bir anlayalım. Çünkü bize biraz yabancı gelebilir belki. Ve ilk okuyacağımız bölümde şu iki resim kullanıyor. Ve bütün bu resimler Yahudi yasası ile İsa Mesih'in kurtarışını kıyaslıyor. Yahudi yasası bir taraf, İsa Mesih'teki kurtarışımız diğer taraf ve onları kıyaslıyor. Ve İsa Mesih'in kurtarışını hem kutsal yasanın amacı olduğunu hem de kutsal yasadan çok daha iyi ve harika olduğunu bize söylüyor. O zaman ilk iki resim şöyle oluyor. Eski antlaşma altındayken biz zengin bir çocuğun, zengin bir babanın çocuk gibiydik. Biz henüz mirasımıza kavuşmadık. Hakkımız yoktu. Biz diğer çocuklardan farksızdık. Ama babamız zengin olduğu için bir gün o ölünce biz zengin olacağız. Onun tüm zenginliğe sahip olacağız diyor. Ve İsa Mesih ölünce Tanrı'nın zenginliğin mirasına kavuştuk diyor. Ve başka bir benzetme de var. Yasa altındayken biz köle gibiydik. Biz bir efendimiz vardı. Onu hoşnut etmeye çalışıyorduk ama o bizden her şey istedi. Tabakımız, seviyemiz, onurumuz yoktu. Köleydik. Çaresizdik. Kimsesizdik. Şimdi ise efendimizin ailesine evlat edinildik. Biz de onun çocuklar gibiyiz. O zaman köle ile çocuk arasındaki farkı. İsa Mesih bizim abimiz. Biz artık köle değiliz. Tanrı'nın oğulları ve kızlarıyız diyor Paulus. Yani biz bu hafta bakacağımız her şeyin temelinde hamdolsun İsa Mesih'teki kurtarış başka her şeyden iyi olduğunu göreceğiz. Diri Tanrımız ile artık ilişkimiz var diyor. O zaman ayetlere geçelim, okuyalım. Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz İsa Mesih'te birsiniz. Eğer Mesih'e aitseniz İbrahim'in soyundansınız. Vaade göre de mirasçısınız. Şunu demek istiyorum. Mirasçı her şeyin sahibi ise de çocuk olduğu sürece köleden farksızdır. Babasının belirlediği zamana dek vekillerin gözetimi altındadır. Bunun gibi biz de ruhsal yönden çocukken dünyanın temel ilkelerine bağlı yaşayan kölelerdik. Ama zaman dolunca Tanrı kutsal yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım. Oğulluk hakkını alalım. Oğullar olduğunuz için Tanrı öz oğlunun Abba, Baba diye seslenen ruhunu yüreklerinize gönderdi. Bu nedenle artık köle değil, oğullarsınız. Oğullar olduğunuz için Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı. Wow! Burada Paulus ne diyor bizim durumumuz hakkında? Eskiden biz soysuzduk ama şimdi İsa Mesih'i takip ettiğimiz için biz ona aitiz. Onun kutsal ailesine katıldık. Dolayısıyla evlat yoluyla iman babası olan İbrahim'in kutsal soyuna girdik. Eskiden soysuzduk, şimdi biz iman ailesine katıldık. Dolayısıyla biz Tanrı'nın sevdiği oğulları ve kızlarıyız. Ey yaşam kilisesi siz kim İsa Mesih'e iman ettiyse Tanrı'nın sevdiği oğlu ve kızıdır. Hepimiz öyle, hepimiz o zaman aynı iman ailesindeyiz. Biz eskiden Tanrı bizden uzaktı ama şimdi onunla bir ilişkiye sahip olduğumuz için onun kutsal ruhu bizim yüreklerimiz, hepimizin yüreklerimize döktü, koydu. Ve bu yüzden diyor Paulus burada biz Abba Baba diye haykırabiliriz. Yani birazdan Nergis ablanın söylediği gibi bu hafta bile kutsal ruh çalışıyor yüreklerimizde. Yeni armağanlar veriyor. Biz gerçekten Tanrı ile Baba Tanrımızla bir ilişkinin içinde olduğumuzu kanıtlıyor bizim yüreklerimizde kutsal ruh armağanı. Ve artık yasaya, dünyaya köle değiliz, mirasçıyız. İsa Mesih öldü ve dirildiği için biz Tanrı'nın mirasına kavuştuk. Biz şimdi bile, bugün bile Tanrı'nın tüm zenginliklerine sahibiz. Bu harika. İnanması belki çok zor olan bir gerçek. Ama bizi seven bir baba var. Dünya evreni yaratan. Her şey, herkesten zengin. Ve biz onun mirasına kavuştuk. Şimdi. Ve kutsal ruh bizim yüreklerimize veriyor. O zaman biz dileyelim bol, da, bol ondan. Biz hayatımızda onun zenginliğini yansıyalım. Görelim, görmek istiyoruz. Şimdi devam ediyor Paulus. Ne var ki eskiden Tanrı'yı tanımadığınız zamanlarda gerçek olmayan tanrılara kölelik ettiniz. Yani hepimiz bunu yaşadık. Biz iman etmeden önce biz boşuna koşuyorduk. Yanlış şeyleri izliyorduk. Şimdi ise Tanrı'yı tanıdınız. Daha doğrusu Tanrı tarafından tanındınız. Öyleyse nasıl oluyor da bu değersiz, etkisiz ilkelere dönüyorsunuz? Yeniden onların kölesi mi olmak istiyorsunuz? Özel günler, aylar, mevsimler, yıllar kutluyorsunuz. Sizin için korkuyorum. Yoksa uğrunuza boş yere mi emek verdim? Yani Paulus ne diyor burada? Siz eskiden kölediniz. Mesih'te Tanrı'nın ailesine katıldınız. Kölelikten özgürlüğe kavuştunuz. Ve diyor hiç kimse köle olduktan sonra yani serbest bırakıldıktan sonra köleliğe dönmek istemiyor. Belki çağdaş Türkçesinde hiç kimse müdür olduktan sonra kapıcılığa dönmek istemez. Bu mantık dışı bir şey. Müdür oldum ya memnun kalmadım kapıcı olmak istiyorum diyen hiç kimse yoktu diyor Paulus. Peki o zaman Galatya'dakiler neden Yahudi yasasına dönmek istediler? Bazı kişiler onları gidip onların kafalarını karıştırdı. Çünkü müjde tam anlamadılar. Yani kısacası İsa Mesih'in kurtuluşuna herhangi bir şey eklemeye çalışıyorsan aslında bir eksidir. Yani müjde artı herhangi bir şey müjde eksi oluyor. Bu kişiler gelip tamam kurtuldunuz, Tanrı'nın ailesine katıldınız. O zaman Yahudilerin yasası izlemeniz lazım diyorlardı. Yahudi gibi yaşamanız lazım. Ve tabii ki bu sahte öğretmenler Yahudi yasası çok iyi bildikleri için bu söyleyiş çok ikna edici geldi. Yani onlar çok Yahudice konuşuyorlardı, eski antlaşmayı çok iyi biliyorlardı, çok dini adamlara benzemişler ve halkın birçoğu onlara kulak astı. Ama yeni antlaşmada bir insanın veya bir öğretmenin Tanrı tarafından gönderilmiş nasıl öğrenebiliriz, nasıl tespit edebiliriz? Biri geliyor kilisemize bir şeyler anlatıyor. Bu Tanrı'dan geldi mi, gelmedi mi? Nasıl anlayabiliriz? Ve Çok net ve kolay bir yol var. Ve tek yol bu. Onun o öğretişten, o kişiden, o öğretişten kaynaklanan ruhsal meyveler nedir? Ruhsal meyveler nedir? Yani Tanrı'nın istediği dini değil, samimi davranmamız. Diyanet değil, samimiyet istiyor Tanrı bizden. Ve birkaç bölüm sonra Paulus bu ruhsal meyvelerin ne olduğunu onlara söylüyor. Diyor, bunlar sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huylulük ve özdenetim diyor. Yani bir öğretiş Tanrı'dan geldiyse bu tarz meyveler zamanla göreceğiz. Ve maalesef bugüne kadar bazı kişiler böyle davranıyorlar. Yani Yahudi çok fazla Yahudiliğe kafalarını takmışlar. Ve bazen kilisemize geliyor veya başka kilisemize geliyor. Ve belki görmüşsün veya hayal edebilirsin. Biri kilisemize geliyorsa ve Şabat Şalom der. Tapınmada Yahudi borusu olan şofar çalıyorsa ve dua ederken Yah ve Yire gibi kelimeler, terimler kullanıyorsa, ya biz belki düşünebiliriz, vay be, ben de onun gibi gayretli olmak istiyorum. Onun gibi Yahudice bilmek istiyorum. Onun gibi kutsal kitabını bilmek istiyorum. Ve tabii ki gayretli olmak kötü bir şey değil. Eski antlaşma, iyi bilmek kötü bir şey değil. Ama bizim tecrübe ettiğimiz şeyler, bu tarz kişi çoğu zaman aslında alçak gönüllülük yerine kibir yaratıyor. Esenlik yaratmak yerine rekabet başlatıyor. Sevgi yerine kilise bölüyorlar. Alçak gönüllülük yerine kibir oluyor. Çünkü bu dini, dışsal dini davranışlarına odaklı bir şey maalesef. Ve Paulus diyor ki, siz dışa bakmayın. Sizin şimdiki konumunuza bakın. Siz eskiden köleydiniz, şimdi oğullarsınız. Niye tekrardan bir köleliğe girmeye çalışıyorsunuz? Neden bütün bu diğer yasalar, yani onların amacını anlamadınız mı? Onların amacı İsa Mesih'e işaretlemek. İsa Mesih onların hepsini yerine getirdiği için bizim için geçersiz. Biz İsa Mesih'i takip etmemiz lazım. Kutsal kitap, iyi bilelim ki kutsal ruh hayatımızda daha çok etkin olsun. Eskiden yasa vardı, şimdi kutsal ruh bizim yüreklerimize verildi ki biz babanın bizden ne istediğini, ne istemediğini daha iyi bilelim. Tanrı'nın bizden istediği dini değil, samimi davranmamız. Ve Paulus Tanrı'nın elçisi, Tanrı'dan gönderildiği için onlara, bu kiliselere karşı bir baba yüreği var. Ve doğru yoldan saptıkları halde onları hala seviyor ve onları geri doğru yola koymaya çalışıyor. Ve şimdi bunu görüyoruz. Şimdi ayetler devam edelim. Paulus şöyle yazıyor. Kardeşler, size yalvarıyorum. Benim gibi olun. Çünkü ben de sizin gibi oldum. Bana hiç haksızlık etmediniz. Bildiğiniz gibi müjde size ilk kez bedensel hastalığım nedeniyle bildirmiştim. Bedensel durumunun sizin için çetin bir deneme olduğu halde beni ne hor gördünüz ne de reddettiniz. Tanrı'nın bir meleği, hatta Mesih İsa'yı kabul eder gibi beni kabul ettiniz. Şimdi o sevincinize ne oldu? Sevincinize ne oldu? Kim onu çaldı sizden? Sizin için tanıklık ederim ki elinden gelse gözlerinizi oyar bana verirdiniz. Peki size gerçeği söylediğim için mi düşmanınız oldum? Başkalar sizi kazanmaya gayret ediyor ama niyetleri iyi değil. Kendileri için gayret edesiniz diye sizi bizden ayırmak istiyorlar. Niyet iyi ise yalnız aranızda olduğum zaman değil, her zaman gayretli olmak iyidir. çocuklarım, Mesih siz de biçimleninceye dek sizin için yine doğum ağrısı çekiyorum. Şimdi yanınızda bulunmaya ve sesimin tonunu değiştirmeye isterdim. Bu halinize şaşırdım, diyor. Bu halinize şaşırdım. Neden şimdi müdür oldunuz, neden kapıcılığa dönmek istiyorsunuz, diyor. Neden başka birine çalışmak istiyorsunuz? İsa Mesih'e layık bir hayat yaşayalım. Müjde, müjdenin gerçeği sımsıkı sarılalım ve onu da onun derinliğini daha fazla, her gün daha fazla anlamaya çalışalım ki biz de yoldan saptırılmayalım. Biz yasa altında değil, biz Tanrı'yla bir ilişkinin içinde buluşalım, bulunalım. Tanrı'nın bizden istediği bu. İsa Mesih nasıl dua etti? Göklerdeki babam, dedi. Ve bize de aynı dua verdi. Biz de Tanrı'ya böyle seslenebiliriz. Biz hiçbir şekilde eski antlaşmaya, kutsal yasaya bağlı değiliz. Biz İsa Mesih'e bağlıyız şimdi. Ve Paulus şimdi devam ediyor. Siz madem Yahudilerin öğretisini istiyorsunuz, o zaman Yahudinin yasasından siz ne kadar yanlış olduğunuzu şimdi göstereyim, diyor. Ve bu hikaye, bu kısmı anlamak için Yahudilerin babası olan İbrahim'in hikayesini anlamamız lazım, anımsamamız gerek. Ve Tanrı İbrahim'e birçok vaat verdi. Dedi ki, senin soyun aracılığıyla bütün dünya bereketleyeceğim, diye bir vaat verdi. Başka bir zaman seni, İbrahim'i, büyük bir ulus yapacağım, dedi Tanrı. Senin soyun sahildeki kumlar kadar gibi sayısız olacak, diyor. Ama bir sıkıntı vardı. Tanrı bu vaatleri verince İbrahim'in çocuğu yoktu. İbrahim yaşlıydı. Eşi de yaşlıydı. Doğal yoldan herhangi bir çocuk olamazdı. İbrahim 85 yaşındayken çocuk yoktu. Ve eşi Sara'nın bir kölesi vardı, Hacer diye. Ve Sara o günün adetlerine göre kölesini İbrahim'e verdi. Onun aracılığıyla bir soyunu sürdür, dedi. Ve Hacer hamile kalıp İsmail'i doğurdu. Ama İsmail Tanrı'nın vaat edilmiş mirasçı değildi. Tanrı'nın olağan değil, olağanüstü bir planı vardı. Bütün dünyaya bereketlemek için İbrahim'in aracılığıyla. Ve 15 sene sonra İbrahim 100 yaşındayken, eşi Sara 91 yaşındayken İshak doğdu. Tanrı'nın vaat ettiği çocuktu. O zaman bunu hatırladık. Şimdi Paulus'un yazdığı şeyler okuyacağız. Şöyle diyor 21. Kutsal yasa altında yaşamak isteyen sizler söyleyin bana. Yasının ne dediğini bilmiyor musunuz? İbrahim'in biri köle, biri de özgür kadından İki oğlu olduğunu yazılıdır. Köle kadından olan oğlan yoldan, olan yoldan, özgür kadından olansa vaat sonucu doğdu. Burada bir benzetme vardır. Bu kadınlar iki antlaşma, eski ve yeni antlaşmayı simgelemektedir. Biri Sina Dağı'ndandır. Köle olacak çocuklar doğurur. Bu Hacer'dir. Hacer, Arabistan'daki Sina Dağı'nı simgeliyor. Şimdiki Yeruşalim'in karşılığıdır. Yani Sina Dağı Tanrı'nın yasa verdiği, kutsal yasa verdiği yer. Şimdiki Kudüs ise Yahudilerin baş merkezidir. Başkentidir. O zaman diyor, işte yani Hacer, Kudüs, Sina Dağı, İsmail, yani bunların hepsi yasayı simgeliyor eski antlaşmada. Diyor, devam ediyor. şimdiki Yeruşalim'in karşılığıdır. Çünkü çocuklarıyla birlikte köle etmektedir. Kölelik etmektedir. Oysa göksel Yeruşalim özgürdür. Annemiz, yani İsa Mesih iman ettiğimiz için annemiz odur. Nitekim şöyle yazılmıştır. Sevin çocuk doğurmayan ey kısır kadın Sara. Doğum ağrısı nedir bilmeyen sen. Yükselt sesini haykır. Çünkü terk edilmiş kadının kocası olandan daha çok çocuk var. Kardeşler, İshak gibi sizler de vaat çocuklarsınız. Vaat çocuklarsınız. Oğlan yoldan değil, kutsal ruha göre doğana o zaman nasıl zulmettiyse şimdi de öyle oluyor. Ama kutsal yazı ne diyor? Köle kadınla oğlunu kov. Çünkü köle kadının oğlu özgür kadının oğluyla birlikte asla mirasa ortak olmayacaktır. İşte böyle kardeşler. Biz köle kadının değil, özgür kadının çocuklarıyız. Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bunun için dayanın, bir daha kölelik boyunduruna girmeyin, diyor Paulus. Ne diyor? İshak, yani vaat edilmiş ve tek gerçek mirasçı doğunca, köle olarak doğan İsmail ondan kıskandı. Bir çetişme vardı. Ve sonuçta Sara'nın isteği üzere Hacer ile İsmail uzaklaştırıldı. Onlar hiçbir şekilde İbrahim'den miras almadılar. Kutsal yasadakiler öyle diyor Paulus. Ama İshak vaat edilen çocuk ve işte sizin soyunuz denizdeki kumlara kadar çoğaltacağım diye vaat verilen Tanrı'nın vaat üzerine verilen çocuk, işte o bizi simgeliyor ve biz onun soyundan geliyoruz. O zaman bütün bu vaatler aslında bizimle ilgili. Tanrı ne dedi? Senin soyun aracılığıyla bütün dünya bereketleyeceğim. İşte bu vaat bizim için. Seni büyük bir ulus yapacağım. Yaptı zaten. Biz hepimiz Tanrı'nın egemenliğin içindeyiz. Senin soyun sahildeki kumlar kadar gibi sayısız olacak. Biz de sayısız olduk. Tek bir adamdan. Ve o günkü İsmail ile İshak arasındaki çatışma nasılıldıysa, dünya tarih boyunca kiliseye karşı, İsa Mesih'in müjdesine karşı geliyor. Çünkü bizim özgürlüğümüzü sevmiyor, diyor Paulus. Şok olmayalım. Nerede olursak olalım, biz Mesih için yaşamaya çalışıyorsak, tabii ki zorluklar yaşayacağız. İsa Mesih zaten bize aynısını demedi mi? Dünya sizden nefret ederse korkmayın, şaşmayın, diyor İsa. Ama müjdemiz, bugünkü müjdemiz şu. Umudumuz bu dünyanın gidişatına değil, bağlı değil. Umudumuz sağlığımıza, paramıza, rahatlığımıza bağlı değil. Umudumuz İsa Mesih'e bağlı arkadaşlar. İsa Mesih'e bağlı. İsa Mesih kendisi hakkında ne dedi? İlk ve son benim. Bana güvenenin hiç utandırılmayacak, dedi İsa Mesih. Umudumuz onun olan üstü gücüne bağlı. İsa Mesih ne dedi? Ben dünyayı yendim, diyor. Wow, bizim müjdemiz ne kadar harika. Eski antlaşmadaki Mesih'e işaret eden kısımlar ile aslanın geldiğine arasındaki farkı ne kadar büyüktür. Yani sanki biz İstanbul'a gidiyoruz. Yolda bir işaret var. İstanbul 50 kilometre diyor. O İstanbul değil. O bir yol göstermek içindir. Eski antlaşma öyle diyor Paulus. Biz ise şimdi İstanbul'a kavuştuk. Aslı odur. İsa Mesih gibi aslı o. Ve hiç kimse onu bizden çalamaz. O zaman biz bugün ne gördük? Rab dini değil, samimi. davranışımızı istiyor. Onu görmek istiyor bizde. Ve biz evrenin kralının ailesine evlat edinildik. Biz Tanrı'nın çocuklarıyız. Tanrı'nın tüm zenginliğe sahibiz. Kutsal ruh bizde artık. Ve bir resim düşünebiliriz. Bir muhteşem yüzyılı gibi çağlar düşünelim. Çok büyük bir sultan var. Her şey yapabiliyor. Hiç kimse onun izni olmadan onun huzuruna çıkamaz. Giremez. Yoksa öldürülecek. Kimse istediği zaman ona yaklaşamaz. Ama bir gece bu sultan uyurken küçük bir çocuk onun yatak odasına giriyor. Ve uyuyamam, seninle oynamak istiyorum der. Sultan, evet yavrum, evet oğlum, tabii ki yapacağız. Neden diyor? Çünkü bu küçük çocuk onun oğlu, mirasçısıdır. Artık biz ile Tanrı'nın arasındaki ilişki böyle. Her zaman Tanrı ile konuşabiliriz. Bir baba gibi her zaman ondan isteyebiliriz. O her zaman bizim yardımımıza koşmaya hazır. Bundan daha harika bir şey olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Bizim kurtuluşumuz öyle. Ve bir çocuk yaramazlık yaparsa bile babası hala onu seviyor. Onu evden kovmuyor. Hala ilişkisi var. Biz öyleyiz. Hiçbir şey bizi İsa Mesih'ten koparamaz. Hiçbir şey bizi Tanrı'nın sevgisinden koparamaz. Paulus nasıl başladı? Eğer Mesih'e aitseniz İbrahim'in soyundansınız. Kutsal ailedesiniz. Vaade göre de mirasçısınız. Dünyanın hangi soy, ırk, tabakadan geldiğimiz hiç önemli değil. Tek önemli olan şey İbrahim gibi Tanrı'ya, Tanrı'nın dediğine inanıyor muyuz? İzlemiyor muyuz? Ve Paulus nasıl bitirdi? Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bunun için dayanın diyor. Tamam, bugün hayat kolay olabilir, hayat zor olabilir. Ama bu özgürlükte yaşayalım ve Tanrı'ya sürekli tapınalım. Birbirimize bakalım, bol bol dua edelim. Ve her gün Tanrı'yı daha iyi tanımaya çaba gösterelim arkadaşlar. Amin.